أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını ve imametini ispat eden deliller Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler bahsinde idik. Ben denizin olmadığı zamanda bundan bir miktar siz işlemişsiniz ve şeye gelmişsiniz. Yani bahsi sordum bugün. Kar kerdihayi imamet der zamanı gaybet. Yani imam zamanın ya da imamın gaybet dönemindeki faydası ve varlığının gayesi nedir? Ne işi var gayb imamın? Ne gibi bir faydası olabilir? Sorusunu cevap vermeye ölmüdür. Bu soru genellikle Şia'ya imamet inancında muvafık olmayan kişiler tarafından yöneltiliyor ki siz diyorsunuz ki tamam İmam Mehdi var ancak aramızda değil, bizden gayiptir. Peki gayip imamın ne gibi bir faydası olabilir? Bunun bir faydası olmadığına göre faydasız bir şey de yani itikad etmenin ne anlamı var? Ve aslında bir fayda olmadığına göre bunun buradan yola çıkarak aslında olmadığını da söyleyebiliriz şeklinde bir itiraz. Arz edeyim ki tabii burada bu soruya cevap Ehl-i Akolu tarafından verilmiştir. Bu sorunun cevabında kitaptaki buyurulan noktalara arz edeceğim, onları inşallah izah edeceğim. Ancak şunu ilk başta arz etmek istiyorum ki, biz bir konuda onun hakkında detaylı yargıya varmadan önce ilk başta onun aslını, o konunun asıl varlığı üzerinde durmalıyız. Eğer bizim elimizdeki deliller, kesin deliller, mutkan deliller bir şeyin varlığını ispat ediyor ise onun hakkında detaylı bilgi sahip olalım veya olmayalım, o deliller gereği onun varlığına itikad etmemiz icap eder. Bazen bu gibi sorular tekvin aleminde de sorulabiliyor. Yani varlık aleminde olan bir takım nesneler, varlıklar hakkında şöyle bir soru Allah'ın varlığına inanmayanlar tarafından sorulabiliyor ki, peki siz diyor iseniz ki bu evreni yaratan ilim, hikmet, kudret sahibi bir varlık ise, bazen şöyle soruluyor, peki şu şeyin sebebi nedir, bunun faydası nedir? Varlık aleminde bir takım faydası olmayan nesneler de var. Belli bir amacı olmayan nesneler var. Bu durumda eğer bu varlık bunu icat eden, sizin iddia ettiğiniz gibi her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten, bütün hikmetlere sahip, hiçbir eksik kusuru olmayan bir varlık olsaydı, o zaman faydasız şeyleri de varlık aleminde veya zararlı şeyler ve benzeri şeyler yaratmazdı şeklinde bir itiraz. Bunun arz edeyim ki cevabı tabii bir şu şekilde olabilir ki, biz diyelim ki o konuyu ki bunlar faydasız görüyorlar, onu ele alıp inceleyelim, birer birer faydalarını ortaya çıkaralım. Yani o faydasız olarak gösterilen varlıklar üzerinde detaylı bir inceleme yaparak onların iddia ettiği gibi faydasız bir şeyler olmadığını, amaçsız olmadığını ve onların varlık aleminde belli bir düzen ve kural gereği bir takım amaç doğrultusunda yaratılmış olduklarını ortaya koymaktır. Bir diğer yöntem de bunlara şöyle sorabiliriz bu soruyu. Siz bunların mutlaka faydasız olduğunu nereden biliyorsunuz? Acaba siz bu konu hakkında bunların faydasız olduğuna dair, hiçbir faydası olmadığına, gereksiz bir varlık olduğuna dair kesin ilim sahibi oldunuz mu ki? Bu konuyu tamamıyla detaylı bildiniz mi ki iddia ediyorsunuz ki bu faydasızdır? Bir şeyin faydasız olduğunu iddia edebilmek için onun hakkındaki bilginin tamam, mükemmel olması, eksiksiz olması gerekiyor ki onun bütün boyutlarını bilelim. Ondan sonra bakalım, görelim ki burada mantıklı bir amaç yoktur, diyelim bu faydasızdır. Oysa ki siz faydasız olarak nitelediğiniz şeylerde bilginiz kısıtlıdır. Bu konuda sizin bilginiz tam bilgi değil. Siz de %100 o konuyu incelemiş, bilmiş kimseler değilsiniz. Sadece zan üzerine konuşuyorsunuz. Zannınızla bir takım şeyleri faydasız olarak görüyorsunuz. Ve dolayısıyla diyorsunuz, peki bunun faydası nedir? Demek ki bir şeyin faydasız olduğunu iddia edebilmek için onun bütün boyutlarını bilmemiz icap eder ki böyle bir iddiada bulunabilirim. Oysa ki tekvin aleminde biz varlıkların bütün boyutlarını, detaylarını bildiğimize dair öyle bir bilgi iddiasında bulunamıyoruz. Madem ki bilgimiz böyle kuşatıcı bir bilgi değilse, o zaman iddiamız da böyle kesin bir iddia olamaz. Burada söyleyebilir mesela bir kimse ki, ben burada bir fayda şimdiki bulamıyorum, acaba burada bir fayda var mıdır gibi. Yani araştırmam sonucunda, incelemem sonucunda şimdiki bilgilerim bu kadar, bu ki bilgilerime dayanarak bir fayda göremiyorum. Burada acaba bir fayda olabilir mi? Sizin bu konuda bize daha detaylı bir bilginiz var mı ki veresiniz bunun faydasını bana ispat edersiniz? Yani o zaman kesinlikle faydası yoktur diye bir iddia değil de belki faydasız olduğunu sanıyorum gibi söylemesi lazım. Yani zanla konuşması lazım. O zaman da onun cevabında denilir ki zan kendisi bir hakkı ifade eden bir yol değil. Evet, siz zannediyorsunuz. Dolayısıyla bilginiz yok. Sizin bilmemeniz, bir şeyin faydasını bilmemeniz ve bir şey hakkında kesin bilgiye sahip olmamanız onun aslında sizin sandığınız gibi, zannettiğiniz gibi olduğu anlamına gelmez. O zaman demek ki eğer siz bir konuda böyle bir iddiada bulunuyorsunuz, bu aslında sizin kendi kusurunuz, kendi ilminizin yeterliğini ifade eder. Siz bu ilim açısından yeterli değilsiniz. Mümkün değil, ilim açısından yeterli olan bir kimse çıksın ve onun faydalarını birer birer bize saysın. Şimdi nitekim varlık aleminde böyledir. Yani tekvin aleminde Allah'ın varlığını kabul etmeyen insanların bu gibi sorularının cevabı böyledir ki biz diyoruz ki kardeşim, sizin burada varlık aleminde bilginiz kesin değil. Kesinlikle faydasız olduğuna dair bilginiz yoktur. Sadece zan üzere konuşuyorsunuz. Ve zan da hakkı bize ifade edecek bir yöntem değil. Aynı şey İmam Mehdi aleyhisselam konusunda da böyledir. Diyeceğiz ki o İmam Mehdi aleyhisselamın gaybet döneminde varlığının bir faydası olmadığını iddia edenlere, siz acaba İmam Mehdi aleyhisselamın varlığının gerekçesi, hikmeti ve İmam Mehdi aleyhisselamın görevi konusunda, yani bir imamın, masum imamın varlığının gerekleri, gerekçeleri konusunda ve vazifeleri konusunda tam detaylı bilgiye sahip oldunuz mu ki, burada kesin bilgi sahibiyseniz mi ki, sonra diyesiniz ki tamam, bizim bilgilerimiz bu %100 bu konuyu kuşattı bilgi açısından, sonra gördük ki gayip bir imamın hiçbir şekilde faydası yoktur. Dolayısıyla varlığının olması yersizdir ve yersiz bir şeyin varlık aleminde yeri yoktur. Ona inanmanın bir anlamı yoktur. Sizin demek ki burada sadece zan üzere konuşuyorsunuz. Yani siz bir fayda, kendi bilgi darlığınızdan dolayı bir fayda göremiyorsunuz burada. ve diyorsunuz ki nedir faydası? Oysa ki bilgi açısından yeterli insanlar gayb imamın faydalarını birer birer sizlere anlatabilirler ve onlar anlatıldığında gayb imamın gerçekten varlığının zorunlu olduğu ortaya çıkacaktır. O halde birinci cevabımız onlara şudur. Diyoruz ki kardeşim gelin bakalım ki elimizdeki deliller bu imamın varlığını ispat ediyor mu etmiyor mu? Eğer varlığını ispat edecek yeterli elimizde kesin kanıt var ise, deliller var ise o zaman zanla kalkıp bu kesin deliller az edeyim ki inkar edilemez. Siz o deliller yeterliyse mültezim olmanız lazım, itikad etmeniz lazım. Her ne kadar onun varlığının tam manasıyla niçin var olduğunu, detayının ve faydalarının ne olduğunu bilmeseniz bile. Biz ilk önce bakalım İmam Mehdi Aleyhisselam hakkındaki deliller yeterli midir? Ki bu bir bölümü inşallah geçirdik takriben. Ve arz edeyim ki biz o açıdan baktığımızda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını ispat eden delillerin hem Kur'an ayetleri hem Peygamber'in sünneti ve hem de aklı istinadlara, delillere dayanarak ve hem de geçmiş dinlerdeki gelen bilgilere dayanarak varlığının kesin olduğundan eminiz. Bunlar bize %100 masum bir imamın varlık aleminde yaşadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla bunu itikad edeceğiz, itikad ediyoruz. İstersen bunun gerekçesini bilelim veya bilmeyelim. Sonra gelelim gerekçesine. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın yani masum imamın varlığının gerekçesi nedir varlık aleminde? Arz edeyim ki bunun gerekçeyi bilmek de bu imamın varlığının felsefesini ve arz edeyim ki onu gerekli kılan, varlığını gerekli kılan zorunlulukları bilmekle bize ortaya çıkmaktadır. Biz niçin İmam Mehdi yani bir masum imamın varlığına inanıyoruz varlık aleminde? Bu gerekçeyi bilmemiz lazım. Yani başka bir tabirle biz o deliller ki masum bir imamın varlık aleminde o olması gerektiğini, insanlar içerisinde olması gerektiğini ifade eden, varlığını ispat eden delillerin bunun gerekçesi olarak, yani bu varlığa gerekçe olarak ne gibi bir gerekçelere dayandırdığına da bakmamız lazım. O deliller ki varlığı ispat ediyorlar, aynı zamanda bir takım gerekçelerden de bahsediyorlar. Burada baktığımızda bu imamın varlığının gerekçesini yani masum bir hidayetçinin gerekçesini bu delillere baktığımızda görüyoruz ki bunu iki alanda toplamaktadır. Bir takım gerekçeler var ki tekvin alemine yani varlık aleminin asıl kendisiyle ilgili bir boyutu var. Yani bize bu deliller şöyle diyor ki, bu varlık aleminde varlığın Allah Tebarek ve Teala'nın koymuş olduğu bu düzenin, varlık nizamının, bu varlığın devam etmesi, bu yaşamın, bu dünya hayatının sürmesi, burada Allah Tebarek ve Teala'nın bu varlığınız ifazesini, bu ihsanını, bu kerebini sürdürme gayesi olarak bir masumun varlığını göstermektedir. Bu babdandır ki mesela bakıyoruz ki hatta o levlâke levlâk lemâ halektul eflâk hadisi bir şekilde bununla ilintilidir. Hani Peygamberimize hitaben sen olmasaydın varlık alemini bu yer gök alemini yaratmazdım hadisi şerifi. Yani bu varlık aleminin aslının oluşması ve ondaki düzenin devam etmesini bağlıyor bir masumun varlığına, peygamberin varlığına. Diyor ki sensin bu nizamın sürmesindeki amaç, eğer sen olmasaydın bu varlık alemi sürmezdi, benim feyzim devam etmezdi, yer gök olmazdı ve bunlar yaratılmazdı. Demek ki biz bakıyoruz ki aynı gerekçe takriben bütün masum imamlarda geçerlidir. Bu hem bu işin aslı ve varlık aleminin aslının oluşmasında bu gerekçe söz konusudur, hem devamında. Bunun Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir takım nişaneler var. Örneğin Enfal suresinin 33. ayetinde Allah Tebarek ve Teala peygamberimize hitaben buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Allah onlara azap indirmez sen onların arasında olduğun sürece. Yani demek ki varlık, yani insanların hayatının sürmesi, insanlara azap inip de onların helak olmasını, gerçekleşmesini engelleyen peygamberin o insanların içerisinde oluşu olarak Allah Teala bu ayet-i kerimede buyuruyor. Buyuruyor ki sensin onların içerisinde. Dolayısıyla onlar her ne kadar yok olmayı ve helak edilmeyi hak ediyorlar ise de ama senin onların arasında yaşaman sebebiyle ben onlara azap indirip helak etmiyorum. Senin sayende onların hayatı sürüyor. Senin sayende onlara rızık veriliyor. Senin sayende dünya hayatı sürüyor. Yağmur yağıyor, bitki yeşeriyor, ürünler yeşeriyor ve benim bu feyzim, güneş doğuyor, ay doğuyor. Bütün bunlar bu düzenin devam etmesi, bu insanların en azından helak olmaması senin varlığın sayesindedir. Peygamberin vasisi olan kimse de aynı konumdadır. Yani peygamber buyurdu ki nübüvvet hariç bütün benim mevkimin, benim görevim, benim varlığımın gerekçesi aynen İmam Ali Aleyhisselam'a intikal etti. Ente minni bimenzilete Harun min Musa illa ennehu la nebiyye ba'di. Benden sonra nübüvvet yok. Nübüvvet sana geçmiyor. Nübüvvet dışında benim varlığımın gerekçeleri neler ise aynen sende var. Dolayısıyla peygamberin varisi olan kimse hakkında da bu ayet aynen geçerlidir. Ki yani Allah Teala madem ki bir masum imam insanlar arasında hayyun yurzak olarak yaşıyor ise o da bu dünya hayatında yaşıyor, onların çarşısında, onların pazarında geziniyor, onların yediği yemekten yiyor ise böyle bir süreç olduğu sürece Allah Tebarek ve Teala onlara azap indirmez. Allah'ın merhameti, yani Allah'ın merhametinin de hep bir hikmete dayanması lazım. Allah Tebareke Teala eğer bir kuluna rahmet ediyorsa o hikmetsiz rahmet olmaz. Mutlaka hikmete dayalıdır. Hikmet masumun varlığıdır ki burada bu ayet-i kerime diyor ki sen o merhametin, o rahmetin inişinin hikmeti senin varlığınsın. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz yine bu hadis-i şeriflerde de bu konuya işaret etmiş ki bu hadisler aynen ehli sünnet ve şia kaynaklarında da gelmiştir ki buyuruyor ki Peygamberimiz ben bu El-Müstedrek'ten bir hadis burada aktarıyorum. El-Müstedrek Ale-Sahiheyn Hakimi Nişabur'un yazmış olduğu El-Müstedrek Ale-Sahiheyn hadis kitabında cilt 2 517'de bir hadis var. Buyuruyor ki Peygamberimiz en-nucumu emanun li ehli's-sema. Yıldızlar gök ehlinin emanıdır. Onların varlığının güvencesidir. Eğer bunlar yıldızlar alınırsa gök ehline Allah'ın azabı iner. Ve ene emanun li ashabi ma kuntu fihim. Ben de ashabım için emanım. Varlığının, onların güvende olmalarının vesilesiyim. Ben gider isem onların arasından onlara azap iner. Ve ehl-i beyti emanun li ümmeti. Benim ehl-i beytim de ümmetimin emanıdır. Yani ehl-i beytim, yani benden sonra benim vasilerim ta kıyamete kadar ki benim ümmetim devam edecek, benim ümmetimin emanıdırlar. Onlar olduğu sürece ümmet varlığını devam ettirecektir. Bu yüzden bakıyoruz ki hadis-i şeriflerde var ki لَوْ لَا الْحُجَّ لَسَاخَتِ الْاَرْضُ بِاَهْلِهَا. Eğer Allah'ın velisi yeryüzünde olmazsa, yeryüzü kendi üzerinde yaşayan canlıları yutarak onları yok eder. Yani büyük bir depremle hepsini mahveder. Aynen arz edeyim ki Lut kavminde olduğu gibi. Ve hep bakınız geçmiş ümmetlerde de o ümmetlere azap indiğinde her zaman Allah Tebareke Teala o ümmetin içerisinden önce o kendi hüccetini alıyor. Peygamberi çıkartıyor onların içerisinden. Sen ayrıl diyor ve sen ayrıldıktan sonra onlara azap inecek diyordur. Bu şekilde Hazreti Nuh gemiye binip toplumdan ayrıldıktan sonra Allah'ın azabı onları helak ediyor. Hazreti Lut toplumdan ayrıldıktan sonra Allah'ın azabı onlara iniyor ve keza bütün azap inen toplumlar, peygamberleri onların içerisinden ayrılıp da onları terk ettikten sonra onlara azap iniyor. Dolayısıyla biz bakıyoruz ki masum imamın varlığının bir gerekçesi tekvin alemiyle ilgilidir. Tekvin aleminde yani bu nizamın, bu dünya hayatının sürmesi, yeryüzünde hiç günah olmayan, Allah'ın hücceti olan, Allah'a kulluk eden, sırf hayatı baştan sonra Allah'a kulluk olan bir varlığın olmasını gerektiriyor ki Allah onun merhamet, onun sayesinde, onun olan feyiz sayesinde diğerlerine de bu nimetini, bu rahmani nimetini sunsun. Bu bir gerekçe. Bu gerekçe aynen var. Bunu ister biz bilelim ya bilmeyelim. Yani Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. Peygamberin hadis-i şerifi buna işaret ediyor. Dolayısıyla biz madem ki yeryüzünde hayat devam ediyorsa anlamalıyız ki demek ki yeryüzünde bu anlamda yani hüccet olan, masum olan bir ferdin varlığını ortaya koyuyor. Nitekim biz geçmiş ayetlerde de okuduk. Yani işaret ettik geçen bahslarımızda bir ayeti kerimede Hak Teala buyuruyordu ki her zaman mutlaka yeryüzünde bir ümmet, bir topluluk vardır ki onlar hak üzere amel ederler ve hak üzere hakemlik ederler. Yani hakla beraberdiler. Bu bütün her zaman yeryüzünde وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتُنْ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ve yarattıklarımız içerisinde mutlaka bir ümmet vardır ki o ümmet hakla amel eder ve hakla hüküm eder. Yani ümmet de bir fert de olabilir. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam ki hakkında nedir? İbrahim'e kana ümmeten vahide. İbrahim tek başına bir ümmetiydi. Bir tekil kişi bile ümmet, bu anlamda ümmettir. Etrafında bir topluluk da olabilir. Dolayısıyla Allah madem ki buyuruyor ki yeryüzünde men halakna ümmetun bu bir ümmet var ki bunlar hak üzere amel ederler ve hak üzere hak uygulamaları hak üzeredirse buna itikad etmemiz lazım. Şia'nın itikadı masum imam da budur. Diyor ki yeryüzünde mutlaka bir masum var. Olmalıdır. Kur'an bunu işaret ediyor. Peygamberin hadisi bunu işaret ediyor. Hala madem ki bu böyledir, bunun gerekçesi, işte gerekçelerinden birisi şu. Gerekçelerinden birisi tekvini olarak varlık aleminde Allah'ın feyzinin devam etmesidir. Onların varlığıyla varlık alemi sürer. Bir diğer gerekçe tabii bu masum insanın bu tekvini olarak görevidir. Tekvini olarak görevlerinden birisi neydi? Varlık aleminin devam etmesi. Mümkündü. İkinci bir boyutu da olabilir. Yani tekvini olarak varlık aleminde müdahale etme. Yani varlık aleminde bizatihi onun bizim bilgimiz dışında olan müdahaleleri, bunun da örneğini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hızır Aleyhisselam'ın müdahalelerini görüyoruz. Bir insanlara sormaksızın, insanları bilgilendirmeksizin varlık aleminde tekvini olarak müdahale ediyor. Tekvini olarak müdahale ediyor. Demek ki bu görev de bizim bilmemiz, zaten bizim bilgimiz bilmemiz şart değil o konuda. Onunla Rabbi arasında olan bir vazife ve görev paylaşımıdır ki o kendisi Allah'tan gelen emirle onun görevini yerine getirir. Hem varlığın devam etmesi ve hem de bizatihi varlığa yerli yerine müdahale etmesi. Bu tekvini şeylerden, müdahalelerden birisi de yine bizim hadislerimizde şöyle gelmiş, İmam Mehdi Aleyhisselam'dan naklen buyuruluyor ki eğer benim size, Şialara hitaben, benim size olan nazarım olmasaydı, yani bizim iltifatlarımız ve bizim sizlerin hakkındaki o korumalarımız olmasaydı, düşmanlar size hayat hakkı tanımazlardı, nefes almanızı bile müsaade etmezlerdi, tamamıyla yok ederlerdi. Biziz bir şekilde kendi sizin bilginiz dahilinde olsun veya olmasın müdahalelerimizle sizlerin, yani asıl müminlerin hayatının sürmesini sağlıyoruz. Müminlerden belaları def ediyoruz. Düşmanların onları yok etmesini engelliyoruz. Onu bir şekilde düşmanları onlardan münsalif ediyoruz. Yoksa eğer bizim sizin bilmediğiniz müdahalelerimiz olmasaydı siz hayatını sürdüremezdiniz. Bu da yine bir hikmettir ki bizim masum imamın tekvini olarak arz edeyim ki görevleri içerisinde yer almıştır, bize bilgilendirmişlerdir. Ana bu tekvini boyutundan geçtikten sonra gene bunlar ben işaret ettiğim şeyler çok bunlardan basitleridir yani. Bunlar tekvini şeylerden birisi, görevlerinden birisi tekvini hidayettir, müdahale. Şöyle ki, insanlar içerisinde Allah'a giden, Allah'a doğru giden insanların tekvini olarak onların önlerinin açılması lazım. Kalplerinin temizlenmesi lazım. Yüzekkihim, tezkiye edilmeleri lazım. Temizlenmeleri lazım. Onların yer yer ellerinden tutulup bunların varlıklarının yüceltilmesi lazım. Tekvini yüceltilmedir bu. Teşri'i değil, öğretim değil. Belki müdahaledir. Bu müdahale, şimdi biz bakıyoruz ki insanlar Allah'a kulların öyle değiller. Kademeleri var insanların. Bazı kullar var ki öyle ileriye gidiyorlar ki istiyorlar yücelsinler. Allah'a en yakın kullar konumuna gelsinler. Bunları bu merhalelerde tezkiye edip yücelten bir varlık olmazsa bu, yani bu merhalelerde tekvini imam olmazsa bunlar yürüyemezler. Tezkiye olan olmazsa temizlenemezler. Bu tezkiye işlemini ve bunların bu ufukunun açılma işlemini yine tekvini olarak imamın görevlerinden birisidir. Niçin faydasızdır? Faydalıdır ama bu faydalara ehil olmak lazım. Sen de eğer ehil olursansa o onun tarafından bir esirgeme yoktur. Biz kendimizi ehil edersekse onların bu nurani teveccühlerine, bu tezkiyelerine, ruhu temizleyip yüceltmelerine bizler de mezhar olabiliriz ki bu da imamın gene tekvinin faydalarından birisidir. O halde demek ki bu imamın faydaları çoktur. Tekvini boyutlarda birkaç tane işaret etmişik. Bir de masum imamın ikinci boyutta ya varlığını gerekçe olarak, yani varlığına gerekçe olarak biz hadislerimizde ve keza Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda şunu anlıyoruz. Teşri'i hidayet. Yani ne? Yani insanların bilgi dünyalarını doğrularla donatmak, yanlışları orada yanlış olduklarını kanıtlamak, insanlara sırat-ı müstakimi tanıtmak, Allah'ın mesajını doğru verebilmek, Allah'ın dinini doğru anlatabilmek, doğru dini tanıtmak. Bu bizatihi ilk başta peygamberle başlar. Peygamber Allah tarafından getirdiği mesajlarla insanlara cehaletleri anlatır, cahilliklerinden onları birer birer diyor ki bunlar cahilliklerdir, bunlar yanlışlardır ve doğruları anlatıyor. İnna hadeynahu sabil necdeyn, onlara biz o iki yolu da gösterir, doğruyu yanlışı. İmme şekuran ve imme kafura. Bu teşri-i hidayet, yani Allah tarafından gelen mesajı, doğru ve yanlışı, güzel ve çirkini, hak ve batılı insanlara anlatıp tefhim etmek, anlatmak. Bu elbette bir masum ilahi önderin ister peygamber olsun, ister imam olsun görevlerinden birisidir. Elbette peygamberin görevi özellikle tebliğdir. İmamın görevi ise de müracaat edenleri irşad etmektir. Bu tebliğ vazifesini peygamber yapar. Peygamber kendi Allah tarafından almış olduğu dini insanlara tebliğ eder, sunar. Din budur diye insanlara sunar. Sonra bu arada bu dinin koruyucusu, bunun doğru anlatıcısı, bunun doğru irşad edicisi olarak da kendisinden sonra vasiye emanet eder dini ve bırakır gider. Şimdi bu durumda biz baktığımızda teşri-i hidayet. Teşri-i hidayetin hem bireysel aydınlanma var içerisinde, hem toplumsal aydınlanma var. Yani teşri-i hidayette imamın ve peygamberin görevi budur. Bir, bireyleri aydınlatmak. Teker teker insanlar ya peşine gidip tebliğ etmek veya müracaat edenlere, bilgi arayanlara, bu konuda cahilliklerini giderenlerin onların ufukunu aşmak, onlara doğru bilgiyi vermek, bireyler. Bunu peygamber yapıyor. Peygamber kendi döneminde yaptı. Birer birer insanları peşine takıldı. Onları davet etti. Onlara tebliğ etti. İmam da öyledir. Birer birer kendisine müracaat eden bir kimse var ise onu mutlaka hakka hidayet eder. İkinci şeyi toplumsal hidayet. Toplumsal hidayet yani toplumun bütününe bu hidayeti şamil kılmak. Hatta eğer imkan oluşursa bunun icrasını sağlamak. Bu teşri-i hidayetten tekvini hidayetin farkı şudur ki, tekvini hidayet, tekvini görevler insanların özgürlük alanı dışındadır. Yani insanların bilgisi olsun, istesin, istemesin, hoşuna gitsin, hoşuna gitmesin, o görev imam tarafından ve peygamber tarafından ifa edilir. Ve az edeyim ki insanların özgürlük alanına girmez. Ama teşri-i hidayet ister bireysel olsun, ister toplumsal olsun ve bu teşri-i hidayetin uygulaması, icrası insanların özgürlük alanına giren bir boyuttur. Bunu peygamber tebliğ eder, sunar ve peygamberi gelip dinleyenlere, veya peygamberin ulaştığı kimselere. Keza icrasına koyular, madem ki peygamberin etrafında bunu icra etmek isteye, yani insanlar bunu arzu ediyorlarsa, bu imkan oluşursa, insanlar buna müsaade ederlerse, bakınız peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de sadece bireysel davetlerle yetindi. O da her ulaşabildiğine değil, mümkün olduğu kadarıyla. Ama Medine'de hem bireysel hidayeti ve hem de toplumsala çevirdi ve toplumsalda icraya gitti. Ama Mekke'de hiç bunu yapmadı. Mekke'de hiçbir zaman ilahi hükümlerin icrasına toplumsal alanda gitmedi. Hatta bireysel alanda bile bunları ilzami olarak icra etmeye gitmedi. Belki orada sadece tebliğle meşgul oldu bireylere. Mekke'de bu tebliğine ilaveten bir de icraata koyuldu. Niçin? Çünkü orada insanların özgürlüğü bu icraata müsaade etti. Dolayısıyla bu hidayet önderi masumun görevinden birisi teşri-i hidayettir. Ama bu teşri-i hidayet insanların özgürlük alanı dahilinde gerçekleşir. İnsanlar müsaade ettiği, kabul ettiği, boyun eğdiği, itaat ettiği ölçüde gerçekleşir.
Peygamberde ikisi de var dediniz değil mi?
Nasıl?
Peygamberde ikisi de olur ama sadece insanların isteği.
Peygamberde de hatta icraat şeye, insanların isteğine bağlıdır. Yani peygamber dininin icrasını ne zaman yapabilir? O zaman ki insanlar buna müsaade eder. Mekke'de müsaade etmediler, peygamber dini icra edemedi. Medine'de müsaade ettiler, peygamber dini icra etmeye koyuldu. İcra makamına geçti. Toplumsal anlamda icra makamına geçti. Dolayısıyla teşri-i hidayette her zaman, çünkü bizim özgür Allah Tebareke Teala'nın iradesi şudur ki, İnnallaha, Allah Tebareke Teala bizden güzellik, doğruyu istiyor. Ama bu doğruyu istiyor, yani teşri olarak Allah da bize icbar etmiyor. Belki bizi özgür olarak doğruya yönelmemizi istiyor. Bize doğruyu gösteriyor, Diyor ki siz özgürsünüz bunu kabullenmekte. Kabullenirlerse kendileri yararlanırlar. Kabullenmezlerse bu hidayet sunulmuştur, ortadadır. Ama insanların kabullenmediğinden dolayı icraya geçmemiştir. Şimdi masum imam da aynen nasıl ki peygamber teşrih hidayette insanların müsaadesi, kabulü oranında tevfik-i sahibiydiyse, dini icra ediyorsa masum imam da öyledir. Masum imam insanların kabulü oranında bunu gerçekleştirmeye gider. Dolayısıyla istersen İmam Ali Aleyhisselam'ın döneminde İmam Ali Aleyhisselam bireysel hidayetten öteye geçemedi. Toplumsal hidayete muvaffak olamadı. Niçin? Yani bir uzun süre. Çünkü toplum onu kabullenmedi. Toplum reddetti. Toplum reddettiğinden dolayı buna İmam Ali Aleyhisselam'ın vazifesinden olduğu halde, görevi olduğu halde bu görev yerine gelmedi. Çünkü görevin şartı var idi. Görev mutlak değil, kabul şartıyladır. Mutlak değil. O tekvini iradesinde kabul şart değil, onu yapar kendisi. Ama teşrii iradesi, teşrii, tekvini görevde kendisi insanlara sormak için yapar. Ama teşrii görevde insanlara sorar, onların kabulünü arar, kabul ederlerse onu icraya koyar. Dolayısıyla teşrii hidayette insanların bir özgürlüğü ve kabulü söz konusudur. Şimdi bu açıdan gelelim masum imama, yani İmam Mehdi Aleyhisselam'a. İmam Mehdi Aleyhisselam da ister yani zahir olsa da yine aynı şekildeydi, gayb olsa da şimdiki gayb döneminde, gaybet döneminde de yine aynı şekilde aynı konumu devam ettiriyor. Yani ne? Yani İmam Mehdi Aleyhisselam yine gaybet döneminde o tekvini görevlerine ilaveten teşrii boyutta da o insanlar ki teşriien İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hidayeti olmaksızın hidayet olamazlar konumuna gelenlerin gayb olmasına rağmen elinden tutuyor. O alanlarda İmam Mehdi Aleyhisselam ihmal etmemiştir. Öyle değil ki bir insan İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hidayeti olmaksızın doğruyu bilmeyecek konuma gelip de İmam Mehdi onu ihmal etsin. Tarihte böyle bir şey yoktur. Belki bunun aksi örnekleri bizim literatürümüzde, bizim tarihimizde yer almıştır. Ki İmam Ali Aleyhisselam çok müdahaleler etmiştir bu alanda. Ama şeye gelince, toplumsal boyuta gelince, toplumsal boyuta 11 tane imamın varlığı gösterdi ki fiilen imamların toplumsal olarak yani huzurları, toplumsal olarak şartlar ve toplumsal olarak insanların özgürlükler, kabulleri o oranda değil ki imam toplumsal olarak hakimiyet kurabilsin. Dolayısıyla 11 tane imam Allah Teala bu alanda insanlara sundu. İnsanlar buna hayır deyince sonuncu hüccet ki çünkü Allah'ın iradesi 12 ile sınırlıdır. 13.sü olmayacak, 14.sü olmayacak diye sonuncu masumu o tekvini hikmetler daha önemli. Onların korunması. Onların yerine gelmesi. Ve bir de sözü olan, vaadi olan ahir zamanda bütünüyle teşrii alanda da tam hidayetin gerçekleştirilmesini sağlayacak dönemin zamanın gelmesine kadar onu bizden alıkoydu. Buna sebebiyet kim oldu? Biz olduk. Biz kendimiz 11 tane imama zulüm ettik. Onları şehit ettik. Onlardan kabullenmedik. Allah Teala artık bize 12.sinin de şehit edilmesini etmemize müsaade etmedi. Dedi sizler şu anda demek ki liyakatiniz yok. Bu toplumsal olarak sizin başınızda bir masum bir önder olsun. Siz şimdi kendinizle baş başa bırakıyorum bu açıdan. Gidin kendinizi deneyin. Sonra benim vaadim gelecektir. O vaat geldiğinde artık siz istemeseniz bile biz o artık o teşriinin son döneminde insanlara zorla yani istemeyenler de olsa onların da burnu yere sürülerek o teşrii hakimiyet de sağlanacak. Sağlanmak üzere bunu ben sakladım. Bunun delillerini, bunun belgelerini Kur'an'da bize buyurdu. Sünnette bize buyurdu. Ve geçmiş dinlerde bize buyurdu. Dolayısıyla artık biz burada kalkıp bu masum imamın bize nedir faydası diye sorgulamanın bir anlamı söz konusu değil. Ve bu faydalar bizler için yeterlidir onun varlığına inanmamıza. Allah inşallah bir sonraki bölümde kitap üzerinde tatbik edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.